Ayrım 15, Dreyfus olayı, Emil Zola, sayfa 174. Dreyfus davasının umutlu günlerinde Sayın Başkan hayale kapılmıştı. Tüm gerici güçlerin insanlığın özgürlük içinde ilerlemesine engel olanların bir cinayete giriştikleri açık seçik ortadaydı. Bu denli kesin bir deney ortaya çıkmamıştı. Olayların halka bu denli büyük bir ders verdiği görülmemişti. Birkaç ay içinde halkın bilincini aydınlatacak, ona bilgi vermek ve onu olgunlaştırmak için 100 yıllık siyasal çekişmelerin yapamadığını yapacaktık. Bunun için tüm uğursuz güçlerin en iğrenç cinayet ortaklarının yaptıklarını göstermek yeterdi. Bir suçsuzun ezilişini görüyor, işkence içinde tüm insanlığa isyan çığlıkları attığını duyuyorduk. Ne var ki gerçeğin gücüne güvenerek bir yandan zafer gününü bekliyorduk. Olup bitenler konusunda aydınlanan halkın kitle halinde ayaklanıp Dreyfus'a Fransa'ya dönüşünde alkış tutması, hak ve adaletin bir kez daha zafere ulaşmasını kıvançla kutlaması, adaletin yücelip tanrılaşmasıydı. Sonunda insanca bir dayanışmanın huzuruna kavuşuyordu tüm yurttaşlar. Ne yazık ki Sayın Başkan, bundan sonra olanları biliyorsunuz. Zafer gölgelenmiş, zorla koparılıp alınan her gerçek parçası yeniden karanlıklara itilmiş, talihsiz halkın bilincine yerleşen adalet düşüncesi karartılmıştır. Öyle anlaşılıyor ki bizim zafer kavramımız zamansız ve sıradan bir düşünce olmaktan öteye gidememiştir. Ama ulusların gelişmesinde bir takım aşamaların bir anda gerçekleşmesi olanaksızdır. Bunun için büyük çabalar ve acılar gerekir. Savaş asla bitmemiştir. Bir acı pahasına ileriye doğru atılan her adım geçmiş kuşaklar tarafından elde edilen başarıların birer halkasıdır. Biz hiçbir zaman Fransa'dan başka bir şey düşünmedik. Dreyfus olayının yayılıp toplumsal ve insancıl bir dava halini alması da bundandır. Şeytan adasında acı çeken suçsuz insan bir rastlantıdan başka bir şey değildir. Kara güçlerin baskısı altında onunla birlikte tüm halk acı çekiyordu. Onu kurtarmakla şimdiye dek feda edilmiş olan tüm ezilmişleri kurtarıyorduk. Şimdi özellikle Dreyfus özgürlüğüne, aile çevresinin sevgisine kavuştuğundan bu yana bizi Dreyfus olayını yeniden ele almayı istemekle suçlayanlar var. Bunlar politika dalavereleri içinde yalanlarla ülkeyi çürütmeye devam ederek hükümeti af istemeye zorlayanlardır. Dreyfus Ren yargılamasının yeniden gözden geçirilmesi için tüm yasal yollara başvurarak gerekeni yapsın. Hiç kuşkusuz bu onun ödevidir. Bu konuda biz de ona tüm gücümüzle destek olacağız. Dahası öyle sanıyorum ki Yargıtay da yüce katının şerefi için son sözü söylemekten memnun olacaktır. Bugün için istenebilecek ve yapılabilecek tek iş, Dreyfus olayının siyasal ve toplumsal sonuçlarından yararlanarak kaçınılmaz hale gelen reformları hazırlamaktır. Bize karşı yapılan iğrenç suçlamalara yanıtınız bu olacaktır. Sonunda elde edilecek kesin zaferimiz en büyük mutluluğumuz olacaktır. Beni üzen sözler var Sayın Başkan. Dreyfus davasının Fransa'ya pek çok kötülük getirdiği söyleniyor. Tüm ağızlarda, tüm kalemlerde bu sözler dolaşıyor. Dostlarım durmadan bunu yineliyorlar bana. Belki benim bile bunu söylediğim oldu. Ancak şunu hemen belirtmeliyim, bu sözlerin dayanağı yoktur. Burada Fransa'nın bir adalet sorunu karşısında verdiği dev savaşı, adalet ülküsü adına tüm etkin güçlerin çarpışmasını, kısacası ülkemizin dünya karşısında gösterdiği hayranlığa değer görünümü belirtmeye gerek yok. Bugüne dek elde edilen sonuçlardan, temizlenen savaş dairelerinden, dramın kuşkulu oyuncularından süpürülmesinden de söz etmiyorum. Her şeye karşın adalet biraz olsun görevini yerine getirmiştir. Dreyfus olayının Fransa'ya sağladığı en büyük yarar, içindeki çürümüşlüğü sivilceler halinde dışarıya yansıtmasından ibaret değil midir? Papaz egemenliği tehlikesine omuz silktiğimiz, zamanı geçmiş ve gülünç Voltaire'ci Homer ile nazikçe alay ettiğimiz döneme dönmek gerekir. Büyük Paris'imizin kaldırımları altında tüm gerici güçler, kenti ve Fransa'yı ele geçirmeyi tasarlayarak Cumhuriyet'i durmadan kemirmişlerdir. İşte şimdi Dreyfus davası, Fransa'nın boğazlanacağı günün hazırlıkları tamamlanmadan her şeyi açık seçik ortaya çıkarıyor. Şimdi artık cumhuriyetçiler kendilerini toparlamazlarsa cumhuriyetin mahvolacağını anlıyorlar. Cumhuriyeti savunma eylemi işte buradan doğmuştur. Bugün Fransa gericilerin tuzağından kurtulmuş bulunuyorsa bunu Dreyfus davasına borçludur. Hükümet af yasasını meclislerden çıkarmak için cumhuriyetin savunulması ödevine başvurmuştur. Şimdi bu ödevi en iyi şekilde yerine getirmesini diliyorum. Hükümetin en sonunda izleyebileceği tek yararlı ve yiğitçe yol budur. Şu da var ki hükümet Dreyfus davasını yatsımamalıdır. Bunu Fransa için en büyük iyilik olarak kabul etmelidir. Ve bizimle birlikte şunu belirtmelidir ki Dreyfus sorunu olmasaydı bugün Fransa hiç kuşkusuz gericilerin elinde olacaktı. Benim kişisel sorunuma gelince Sayın Başkan, acı acı söylenmek gereğini duymuyorum. Aşağı yukarı 40 yıldan beri bir yazar olarak kitaplarım konusunda verilen yargılardan ya da aklamalardan kaygı duymaksızın kesin yargıyı geleceğe bırakmaya özen göstererek görevimi yerine getirdim. Onun için havada kalan bir dava beni pek fazla heyecanlandırmıyor. Üstelik bu yarınların yargılayacağı bir olaydır. Bundan dolayıdır ki yeni bir davanın arzu edilen gerçeği ortaya çıkarabileceğini düşünerek beliren engellere üzülmekle birlikte gerçeğin eninde sonunda bir çıkış yolu bulacağını düşünerek avunuyorum. Bununla birlikte şunu itiraf edeyim ki yeni bir jürinin generallerin tehditleri altında hakkımda verilmiş olan ilk karar konusunda ne düşünebileceğini merak ediyorum. Yeniden kurulacak bir mahkemede zevkli birkaç saat geçirmek isterdim. Çünkü bir beraat kararı bana gerçekten kıvanç verecektir. Ama her şeye karşın yine de hüküm giyersem bu da benim için ilginç olacaktır. Çünkü korkakça budalalıkların ya da gözü karartan hırsların beni her zaman ilgilendiren bir çekiciliği vardır. Ne var ki durumu biraz daha açmak gerekiyor Sayın Başkan. Size bu mektubu bu olaya son vermek için yazıyorum. Ama Sayın Felix Faure'a açıkladığım suçlamaları size de yinelemeyi yararlı buluyorum. Bunu yönelttiğim suçlamaların haklı ama ılımlı, hatta yetersiz olduğunu kesinlikle ortaya koymak için yapıyorum. Yarbay Patty de Clam'ı adli hatanın şeytanca hazırlayıcısı olmak ve sonra uğursuz ödevini 3 yıldan beri en gülünç ve kendisini suçlu duruma düşüren en tuhaf dalaverelerle savunmakla suçladım. Yarbay'ın bilmeyerek bu oyuna bulaşmış olduğuna inanmak isterdim. Yüzbaşı Quinier'in sahtecilikle suçlayan raporunu okuyanlar benim savlarımı ölçülü ve nazik bulacaklardır. General Mercier'i hiç değilse zekasının yetersizliği yüzünden yüzyılın en büyük adaletsizliklerinden birinin suç ortağı olmakla suçladım. Burada generalin gönlünü açıkça onarıyor, zeka yetersizliği sözünü geri alıyorum. Ne var ki eğer General Mercier'in zeka yetersizliği özrü ortadan kalkarsa eylemlerdeki sorumluluğun tümü onun omuzlarına yüklenmiş olacaktır. General Biot'u Dreyfus'un suçsuzluğu konusundaki kanıtlar elinde olduğu halde bunları saklamak, insanlığa ve adalete karşı siyasal bir amaçla ve söz birliği içinde bulunan genel kurmayı kurtarmak için ağır suç işlemekle suçladım. Bugün bilinen tüm belgeler General Biot'un emrindeki subayların çevirdikleri dolaplardan kesinlikle haberi olduğunu göstermektedir. Sırası gelmişken şunu da ekleyeyim ki babamın gizli dosyası generalin emriyle iğrenç bir gazeteye teslim edilmiştir. General Boaz Defre ile General Gons'u aynı cinayetin suç ortakları olmakla suçladım. Birisi hiç kuşkusuz papaz egemenliği tutkusu yüzünden, öteki ise savaş dairelerine dokunulmaz yapan anlayış yüzünden bu hale düşmüştür. General Boaz Defre, sahte Henri'nin ortaya çıkarıldığı günün ertesinde istifa edip sahneden çekilmekle kendi kendine hüküm giydirmiştir. En yüksek rütbelere ve en yüksek makamlara çıkan bir kişinin acıklı düşüşü ve bir hiç haline gelişiydi bu. General Gons'a gelince, o da açık seçik ortaya dökülen en ağır sorumluluklardan af sayesinde kurtulan adamdır. General Pellieu'yu ve binbaşı Ravari'yi vicdansızca bir soruşturma yapmakla suçladım. Bununla soruşturmayı en çirkin biçimde yan tutarak yaptıklarını anlatmak istiyorum. Yargıtay'ın soruşturması bir kez daha okunursa ortada bir gizli anlaşma olduğunun belgelerle tanıklarla ortaya çıkarıldığı görülecektir. Esterhazy davasının sorgusu alabildiğine küstahça bir adli güldürüden başka bir şey değildi. Üç yazı uzmanını, Bay Bellon, Bay Varinar ve Bay Kuart, bir tıbbi muayene sonunda görme ve düşünme yetilerinin hasta olduğu anlaşılmadığı sürece bile bile aldatıcı ve hileli bir rapor hazırlamakla suçladım. Bilindiği üzere bu üç uzman çizelgenin Esterhazy'nin el yazısıyla kaleme alınmadığını öne sürmüşlerdi. Bense bunun 10 yaşında bir çocuğun bile düşemeyeceği bir yanılgı olduğunu belirtmiştim. Bugün Esterhazy'nin çizelgeyi kendi eliyle kaleme aldığını, açıkça kabul ettiğini herkes biliyor. Başkan Bayo Bopur da raporunda artık kendisi için hiçbir kuşku kalmadığını açık seçik belirtmektedir. Savaş Bakanlığı'nı basında özellikle Şimşek ve Paris'in yankısı gazetelerinde kamuoyunu yanıltmak veya hatasını örtmek için çirkin bir kampanya yürütmekle suçladım. Bu konuda direnmiyorum. Ancak gerek o zamandan beri öğrendiklerimizin, gerekse suçluların itiraf etmek zorunda kaldıkları her şeyin bu durumu doğruladığı kanısındayım. En sonra 1. Savaş Konseyi'ni bir sanığa gizli kalan bir belgeye dayanarak hüküm giydirmekle, 2. Savaş Konseyi'ni ise bir suçluyu bile bile temize çıkararak emir üzerine bu kanunsuzluğu örtbas etmek ve böylece hukuka karşı cinayet işlemekle suçladım. 1. Savaş Konseyi'nin gizli belge konusundaki tutumu, Yargıtay'ın soruşturması sonucunda ve hatta Ren davasında açık seçik ortaya konmuştur. 2. Savaş Konseyi'nin durumu da anlaşılmıştır. Gizli bir anlaşmanın bulunduğu, General Perlio'nun sürekli olarak işe karıştığı, şeflerin isteğine uyularak baskı ile beraat kararının sağlandığı soruşturma ile kanıtlanmaktadır. Görüyorsunuz Sayın Başkan, suçlamalarımda üzerinde durduğum yanılgıların ve cinayetlerin hepsi doğrulanmıştır. Şunu bir kez daha belirteyim ki, yapılan kötülüklerin korkunç yığını karşısında bugün benim suçlamalarım pek önemsiz kalıyor. Önceki kötülüklerin bu ölçüye varabileceği benim de aklımdan geçmemişti. Şimdi soruyorum, öne sürdüğüm her şey bugün artık kanıtlarıyla gün ışığına çıktıktan sonra hangi namuslu ya da yalnızca doğru düşünen mahkeme bana yine de hüküm giydirerek yüz karası haline gelir? Bu duruma göre hükümetinizin suçsuz olduğum halde beni maskelerini indirdiğim suçlularla birlikte af kapsamını alan yasasını gerçekten kötülük getiren bir yasa olarak kabul etmiyor musunuz? Genel affın zorla sonuçlandığı bir sırada davanın 1. dönemi şimdilik kapanmıştır Sayın Başkan. Uğradığımız zarara karşılık bize tarihin adaleti vaat edildi. Bu vaat biraz da açlıktan kırılan ve kolayca kandırılabilen saf sefilleri yatıştırmaya yarayan Katolik cennetini andırıyor. Acı çekin dostlar, kuru ekmekle doyurun karnınızı. Dünyanın mutluları kuş tüyü yataklarda yatıp tatlı bir yaşam sürerken siz kuru yerde yatın. Siz adaletten yana olanlar küçük düşürülürken bırakın kötülükçüler baş tacı edilsinler. Ayrıca öldüğümüz zaman heykellerimizin dikileceğini de söylüyorlar. Ben kendi hesabıma bunu istiyor ve tarihin alacağı öcün cennet zevklerinden daha önemli olacağını düşünüyorum. Bununla birlikte dünya yüzünde de biraz adalet görmek bana kıvanç verecektir. Bu sözlerim kendime acıdığım anlamına gelmesin. Ben durumumuzun iyi olduğu kanısındayım. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar, oysa gerçeğin ışığı sonsuzluğa dek sürüp gider. Sözün kısası Sayın Başkan, hükümetiniz genel af yasasıyla huzur getireceğini söylüyor. Oysa biz aksine bununla yeni yıkımların hazırlandığına inanıyoruz. Biraz sabredilirse kimin haklı olduğu görülecektir. Bir kez daha söylüyorum, bence Fransa adaletsizliği öğrenip düzeltmedikçe bu dava bitmeyecektir. Rennes'de 4. perdenin oynandığını ve zorunlu olarak bir 5. perde olacağını söyledim. Bugün içimdeki kaygı sürüp gidiyor. Alman imparatorunun gerçeği elinde tuttuğu ve belki de kendisinin belirlediği an gelince yüzümüze vuracağı unutuluyor. İşte o an öteden beri ürktüğüm 5. perde olacaktır. Bir Fransız hükümetinin böylesine korkunç bir olasılığa meydan vermemesi gerekirdi. Bize tarihin hükmü vaat ediliyor. Ben de sizin için verilecek hükmü tarihe bırakıyorum. Ne yaptığınızı o söyleyecek. Sizin de sayfanız olacak onda. Zavallı Felix Faure'u başlangıçta halkın sevgilisi haline getiren o tanrılaşmış sepiciyi düşünün. Demokratik saflığım yüzüne ona ben bile dokunamamıştım. O adam bugün artık bir suçsuzun kurban edilmesine izin veren haksız ve zayıf bir kişiden başka bir şey değildir. Şimdi bir kez düşünün. Adınızı adaletten ve gerçekten yana bir kişi olarak mermere yazdırmanız size daha büyük bir kıvanç vermeyecek midir? Belki de henüz bunun zamanı geçmedi. Ben bir ozandan, kendi köşesinde yalnız başına görevini yapan bir öykücüden başka bir şey değilim. Kendimi yalnızca ödevime vermişim. Daha önce de söylediğim gibi iyi bir yurttaş, ülkesine en az kusurla becerebildiği işi yapmalıdır. Onun için ben de kitaplarımın arasına kapanıyorum. Böylece ödevimi yerine getirmenin gönül rahatlığıyla yalnızca onlara dönüyorum. Görevimi elimden geldiğince yüzümün akıyla yaptım. Şimdi artık tam bir sessizlik içinde kalacağım. Ancak şunu da eklemeliyim. Gözüm ve kulağım çevreyi izleyecek. Ufukta olup bitenlerden gece gündüz kaygı içinde olacağım. Ama itiraf edeyim, yakında geleceğin filizlenmekte olduğu alanlardan bize gerçeğin ve adaletin ulaşacağını umuyorum. Ve bu umutla bekliyorum. Derin saygılarımın kabulünü dilerim Sayın Başkan. Kitabın sonu. 19 Kasım 2013. Sayfa 183.